20, 24 değil mi? Tamam, 24. 24. Haziran da bitiyor ya. Evet. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Tarih bulmalıyız.
Tamam,
doğru, en uzundayız. Şimdi geçen bizim hafta terellik konusunu ele aldık değil mi? Terellik ve ahlak arasındaki ilişkiyi. Evet. Biliyor muyuz? Törelilik ve ahlak arasındaki ilişki. Şimdi, bunlar şey, en temel kavramlar ve bunlara göre tarif, yani tarih sürecini temel kavramları üzerinde kurarsak o anlaşılır ve bilinebilir şekle gelir diyoruz. O yüzden o temel kavramların realitesini görmemiz gerekiyor ve şimdi bir şey var. Yunan bölümünün başında Yunan Hegel şeydi. Yunanlar arasında kendimizi evimizde buluruz diyor, değil mi? Ve ondan sonra bir süre sonra o evi yıkmak gerektiğini anlarız. Burada bir çelişki görüyor muyuz? Yani Yunanlar arasında niye kendimizi evimizde buluyoruz? Bir kere geliyor mu?
Buralarda mı? Şey yapamadım, haberleşemedim.
Tamam. O zaman şimdi şey, Yunanlar arasında niye kendimizi evimizde hissediyoruz ve doğru bir şey mi? Bu gerçekten hissediyor muyuz? Şöyle bir şey var. Şimdi insanlar içine doğdukları toplumun kültürünün bilincini kazanıyorlar. Yani insanların bilinci, oluşturdukları bilinç şey, tarihsel, kültürel, toplumsal vesaire ve kısaca bütün bunların özeti olacak olan terim şu, olumsal, rastlantısal. Bilinç şöyle ya da böyle olabilir. Olabilir mi? Çin'de doğan bir Türk, eğer diyelim Türk soyundan geliyor bile olsa Çinli olarak yetişecek, Çince konuşacak, Çinli gibi davranacak, Çin törelliğini, Çin sanatını, Çin kültürünün bütün öğelerini alacak kendine göre ve bu şey, rastlantısal. Eğer varoluşun rastlantıdan, şimdi burada hemen şeyi bağlayabiliriz. Varoluşçuluk ve rastlantısalın bağlantısını görebiliriz. Yani varoluş rastlantısal bir şeydir diyebiliriz. Özel değil. Varoluş rastlantısaldır. Çünkü varoluş şöyle ya da böyle olabilir. Çin'de doğan bir insanın varoluşuyla İsveç'te doğan bir insanın varoluşu ya da aynı insanın iki değişik kültürdeki varoluşları şey, farklı olacak. Olumsal olacak. Şöyle ya da böyle olabilir. Bir yerde iyi dediği şey bir başka yerde kötü diyecek ve öyle bir yani bu çok açık değil mi? Varoluşçu, varoluş kategorisine, varoluşçu bakış açısından rastlantıdan daha iyi bir şey yok. Ve yalnızca rastlantıya göre belirlenen bir varoluş da saçma. Ona kendileri söylüyorlar. Yani varoluş saçmadır diyorlar. Çünkü varoluşta Tanrı yok, öz yok, gerçeklik yok, her şey göreli, her şey kişisel seçmelere bağlı. O zaman da o varoluş şey, anlamsız oluyor, saçma oluyor. Ne? Söyle.
Var olmamak
mı? Ne gerekiyor? Evet, ne gerekiyor? Yani düşünelim.
Geliştirmek gerekiyor.
Evet. Varoluşun saçmalığına alternatifimiz nedir? Güzel, yani bu şey. Tam yakalanması gereken nokta bu. Eğer varoluş böyle kültürel biçimlerinde saçmaysa o zaman bunun alternatifi var mı? Varoluşçuluğun kendisi için yok. Yani Heidegger için, Sartre için, Albert Camus için varoluşun saçmalığının bir alternatifi yok. Çünkü o zaman Tanrı gerekiyor diyorlar. Tanrı niye varoluşu anlamlı kılıyor? Bir varoluşun anlamı nedir? Anlam nedir biliyor muyuz? Bunları bilmiyoruz ve bildiğimizi varsayıyoruz. Sorgulamadan düşündüğümüz için de sık sık şey yapıyoruz, takılıyoruz ve ciddi güçlüklere düşüyoruz. Varoluşun anlamı nedir? Yunanların varoluşu anlamlı mıydı? Atina'nın ve Sparta'nın varoluşu. Anlamlıydı. Yani niye anlamlıydı? Saçma değildi. bir hedefi vardı, değer veriyorlardı. Eğer değer verme diye bir değer kategorisine, anlam kategorisiyle birlikte düşünürsek, değerin de ne olduğunu aslında sorgulamamız gerekecek ama bildiğimizi varsayalım. Bir varoluşa değer veriliyorsa o varoluş anlamlıdır. Buradaki anlam semantik bir şey mi, anlam mı? Varoluşun anlamı nedir? Varoluşun anlamı var olmaktır. Yani şöyle ya da böyle var olmak. Bu anlamsız mı? Anlamlı. Semantik bir şey var. Yan var orada. Yani bütünüyle anlaşılmaz bir şey değil. Yunanların varoluşu anlamlıydı. Çünkü tanrıları vardı. Erdemleri vardı. Gerçeklikleri vardı. Sanatları vardı. Önem verdikleri şeyler vardı. Ve Yunanlar varoluşların anlamsız olduğunu düşünmüyorlardı herhalde. Tabii. Yani Çinliler de anlamlı olduğunu düşünüyorlar. Türkler de. Herkes kendi varoluşundan hoşnut. Öyle görünüyor. Ama Sartre hariç ya da Albert Camus hariç. Onlar varoluş saçmadır diyorlar. Diyorlar. Yani Türklerin varoluşu saçmadır demiyorlar. Genel olarak varoluş saçmadır diyorlar. Demiyorlar mı?
Peki bunu böyle dedikleri zaman...
O zaman bakalım yani kendi yaşantılarında ya da düşüncelerinde hangi sonuçlara varmışlar. Sartre'nin vardığı sonuç ne? Marksizm ist... ehumanizm. Marksizm ise ehumanizm diyor. Sartre'nin vardı sonuç.
Eksistansiyalizm de ehumanizm diyor.
Evet ama Marksizm de ehumanizm diyor. Onun Marksizm de ehumanizmi yapıyor sonra. Sartre'nin vardı sonuç var. Heidegger de varoluşçu. Bunlara anlam vermemiz gerekiyor bizim. Onlar anlamsız deseler de eğer anlam diye bir şeyi kabul ediyorsak bu kendilerine anlam vermemiz gerekiyor. Heidegger Nazi Partisi'nin kartlı üyesi oluyor. O da diyor ki, nasyonel sosyalizm ist gut. Yani. Ondan sonra Albert Camus'un sözü bu. Tiran olmakla peygamber olmak arasında fark yoktur. Yani varoluşçu bakış açısına girdiğimiz zaman, Tanrı öldüğü zaman ya da öz olmadığı zaman, öz birincil olmadığı zaman, varoluş birincil olduğu zaman o zaman açıkça önümüze bir seçme özgürlüğü denen şey çıkıyor ki o özgürlükte hiçbir kriter yok. Her şeyi seçebilirsiniz. Sorumlu sizsiniz. İdea yok, Tanrı yok, öz yok, us yok. Ve o şeylik içinde, o görelilik içinde yani saltık hiçbir şey yok. Saltık olanı kabul etmek demek şeyden çıkmak demek. Varoluşçuluktan, nihilizmden, görecilikten çıkmak demek. Saltık olanı kabul etmediğiniz sürece eğer gerçekten tutarlı düşünürseniz o zaman yani o Sartre'nin, Camus'un falan vardığı sonuçlara varmamız gerekir. Çünkü yani neyin doğru olduğunu, neyin iyi olduğunu söylemek için bir kriter bulamayacağız. Her şey iyi olabilir. Naziler iyi ol. Nazizm iyidir. Yani Heidegger kendini Nazizmi yargılamakla hiç sıkıntıya sokmadı. Çünkü yargılaması için kriter yok. Yani Heidegger logosu çizdi ya da Fernoft, yani usu kabul etmedi. Onu dile indirgedi. Varlığın evi dildir falan dedi. Orada dil ona bir şey vermedi. Saltık kriter vermedi. İyinin ya da güzelin ölçütünü vermedi ve o yüzden de büyük olasılıkla bütün bir iç rahatlığıyla Nazizmi destekledi. Yani Nazizmi ölünceye kadar Nazizme karşı herhangi bir negatif yorumda falan da bulunmamış. Karalama.
Yani Kilidiyen Savaşı bittikten sonra mahkemeler...
Yok. Hiçbir zaman şey yapmıyor. Nazizmi eleştirmiyor. Yani pişmanlık duymuyor.
Ama o Heidegger'in o Nazizm'i desteklemesi çok tartışmalı bir konu.
Partinin üyesi, okul tartışmalı değil. Kartı var. Yani bir ayrıca üniversite rektörlük konuşması var ki...
Evet, orada konuşmaya bütün istinaden
ama ediyoruz. Parti üyesi aynı zamanda. Sadece rektörlükten istifa etmiş. Şeyden değil, partiden değil.
Bu, şimdi
Yani bizim buradan çıkaracağımız şey Heidegger lanetlemek falan değil. Çıkaracağım sonuç şu. Yani Heidegger gibi bir insan iyi bir düşünür. Hegel okuyor, ön Sokratikleri okuyor, Parmenides'i okuyor, Herakleitos'u okuyor falan. Yani kültürlü bir insan, cahil biri değil. Ve bu insan nasıl oluyor da kötülük denen şeyi ölçemiyor, algılayamıyor. Yani burada öyle bir yanılgı var. Düşünün şimdi Nazizm sadece bir ideoloji değil. Yani çok sayıda insanı çok vahşi şekillerde öldürmüş. Sadece Yahudileri değil. Rusları da, Slavları da öldürmüş. Polonyalıları da öldürmüşler. Herkesi öldürmüşler. Yani hem de böyle yani bir savaş içinde falan değil. Bu kötülüğün daniskası. Ve bunu bir insan duyunca yargılayamıyorsa o zaman yani onu biz orada merak etmez miyiz acaba? Neden böyle?
O bütün değer yargılarını yıkıp tekrar yenisini...
Olamaz çünkü yeni değer yargısını kurmak için yine saltık gerekir. Değer demek saltık demek. Burada bir var, problem var. Onu düşünelim. Yani herkes tabii kendi kafasıyla çözüyor. Yani bir çözüm formülü önermiyoruz ama değerin saltık olması gerekir dersek onun anlamı şu. Değer benim bir şey değerliyse ondan vazgeçmem, onu trampa etmem, onu indirgemem, bozmam falan olanaklı olmamalı. O anlamda saltık olmalı değer.
Evet.
Yarın ben o değerden vazgeçebilirim ama o benim için değer olduğu sürece saltıktır. Doğru mu? Yani bu çelişkili mi? Saltık demek değil. Ben bir şeye inandım, o benim için değer ve ben ölünceye kadar öyle kalacak. Yani görürüz, bir insan bir dönemin yaşamının bir döneminde bir ilkeye değer verebilir. O onun için saltıktır. Saltık olması ya da evrensel olması her şeyin onun altına girmesi anlamına geliyor. Yani nasıl cins türleri altına alıyorsa evrensel ilke de bütün yaşamın momentlerini altına alır. Ona göre yaşarsın, ona göre davranırsın, ona göre düşünürsün, ona göre şiir yazarsın, ona göre roman okursun vesaire. Yani değil mi? Bir ideolojik bir değer insanın bütün varoluşunu belirlemeye başlıyor. O da gibi sanki evrensel ve türler onun altındaki tikeller arasındaki ilişki gibi bir şey. İlke evrensel. Değer evrensel, değer saltık ve dava denen amaç denen ideal denen bunlar saltık. Ama bir nihilistin bir davası olamaz. Çünkü nihilist her şeyin hiç olduğunu düşünmek durumunda olan bakış açısı. Değeri yok. Bozar o. Turgenev'in bozar o. Orada o insanlar, ya bu bir ruh durumu aslında, mantıksal bir durum değil. O psikolojik duruma insan çöküyor. Kendi yaşantısının biçiminden dolayı düşüyor. O bir düşüş. Yani rahatlama...
O biraz kınıkların takipçisi olmuyor.
Evet. Kiniklik, kınıklık.
Evet, kiniklik.
O da yani... orada değer verememe gibi bir var. O istese de değer bir davayı yapamaz, benimseyemez ya da bir şeye değer diyemez, bir şeye saltık diyemez. Yunanlar değer veriyorlar mıydı varoluşlarına? Veriyorlardı, oradan geldi. Çünkü tanrıları vardı, töreleri vardı. Yani yaşam saltıktır, yaşam değerdir falan dendiği zaman bu boş bir söz. Çünkü değer vazgeçilmez olandır diyebiliriz. Yaşam değer daha değersiz. Çünkü yaşamı değer uğruna gözden çıkarabiliyor insanlar. Değil mi? Yani böyle boş, doğal bilinç, yaşam değerlidir deyip başladığı zaman konuya herkes doğru bir şey söyledi sanıyor ama boş bir şey söylüyor. Yani yaşam bakteride de olan bir şey ve yaşam genel olarak değerli değil. Değer nerededir? Onu biraz daha yaparsak, derinlemesine gidersek, değerin saltık din alanında olduğunu göreceğiz. Değer dediğimizi sonlu tinde değil, yani toplumsal yaşamda değil, politik yaşamda değil, saltık tin alanında değer denmiş. Saltık tin alanı neydi? Sanat, din ve felsefenin alanı. Değer denen orası. Ve nihilizm o bölgeyi yok ediyor. Yani orada tanrı var, orada bilgi var ve orada güzellik var. Ve nihilizm yapıyor. Ortadan kaldırıyor. Nihilizmin, çünkü değerler bunlar ve artık orada, yani nihilist bilinç için bir güzellik yok, algısı yok, güzellik kavramı yok. Çünkü güzellik saltıktır ya da güzellik değerlidir ve eğer bir ruh, insan ruhu, bir insanın ruhu o değerleri kaybetme noktasına gelmişse, değer yaratamıyorsa, o estetik değer de yaratamaz. Yani bir insan moral olarak sıfırlanmış ama estetik olarak aktif, böyle bir şey olamaz. Olmaması gerekir.
Peki şimdi kim batıncıyı yere ne koyacak?
Hiçbir şey koymuyor. O yüzden Albert Camus diyor ki felsefenin temel sorunu intihar sorunudur.
Eski Yunan'daki o. Eski Yunan'da bir kısım filozoflarla intihar ediyor ya.
O şeyler, intihar edenler
pozitivist.
İleri bir dönemde vardı. Evet, onu hatırlayalım tekrar bakalım ve kendilerini öldürüyorlar. Yani yaşamın anlamsızlığı, değersizliği karşısında intihar ediyorlar.
Nasıl bir özgürlüğü olarak?
Yani yaşama değer vermek gerekiyor. Yaşama değer vermek için de saltık din alanına yoğunlaşmak gerekiyor. Yani siz para kazanarak yaşamınıza anlam ve değer kazandıramazsınız. Tamam, para kazanırsanız zengin olursunuz, güçlü olursunuz vesaire. Ama para şey değil, anlam kazandıran bir şey değil. Anlam kazanmak için, anlam bulmak için güzelliğe yönelmeniz gerekir, sevgiye yönelmeniz gerekir ve bilgiye yönelmeniz gerekir. Para şey değil. Freud diyor ki para mutluluk kaynağı değil çünkü çocukluk dilekleri arasında bulunmuyordu. Freud bazen şey konuşuyor, yine böyle uykuda gezer gibi konuşmuş. Yani bebeklikle ne ilgisi var şeyin, mutluluğun? Mutluluk şey, bilinçli insanın, olgun insanın şeyi olmalı.
Ama çocukken kavram. Hani böyle çok güzel arabalar falan hayal eder ya, özellikle erkek çocuklar
kim?
Falan.
Hmm.
Hani o doğru. Para düşü değil mi?
Onu demek istiyor. Onu demek istiyor, evet. Yani erkek çocuk küçükken araba hayal etti, oyuncak arabalar falan. Sonra büyüyünce Ferrari'le hayal etmeye başladı. Ondan sonra para kazandı ve Ferrari aldı. Mutlu mu oldu?
Olabilir ha? De yani.
O anda mutlu
olur ya. Olabilir mi? Ferrari mutlu eder mi insanı?
O anda mutlu olur işte.
Eğer sevgi, mutluluk sevgiyle ilgiliyse Ferrari'yi seven bir insan nasıl bir insan olabilir? Oluyor, evet. Çünkü seviyor ama sevdiği şey motor. Kaportasını seviyor, tekerleklerini seviyor falan. Kapısını. He? Orada bir şey var, mutlaka bir sapma var. Yani insan ölü bir şeyi sevemez. O Ferrari seviyorum derken orada o Ferrari'nin araç olarak ona hizmet ettiğini gizliyor bir bakıma. Çünkü o Ferrari ile muhtemelen şey yapacak, başkalarını imrendirecek, kıskandıracak ya da güç ona güç gösterecek. Yani şey, yine başka insanlar üzerinde bir etki yaratacak. O etki, yani Robinson Crusoe'nun Ferrari'sinin olması ne anlamı olurdu? Ya, mutlu olur muydu? Sevinir miydi? Ne vardı? Orada o cuma, o bir zenci, onun için şey, sevinç kaynağı olabilir ama Ferrari herhalde hiçbir şey ifade etmiyor. anlam, anlamı saltı kaybedenler anlamı kaybediyorlar. Ya da doğal bilinç kendini saltı özleme noktasına, isteme noktasına kadar eğitmediği için onun saltıyı kaybetmesi diye bir şeydir söz konusu. O her zaman şey, bilinçsiz nihilist. O şeyin peşinde, gündelik yaşamının peşinde, para peşinde vesaire ve doğal bilincin şeyi bu. Kültürü o. Çünkü orada şey yok yani. Güzellik yok, orada bilgi yok. Ve ortalama bir duygusal doyum var, içgüdüsel doyum var. Romantizm yok, sevgi yok. Normal kültürün insanında ve bu insanın nihilist olmasına ya da yani bunlar kendiliğinden ya da dolaysızca nihilist gibiler. Bir değer yok yaşamlarında. Saltık değer yok. Eğer değer saltık din alanına aitse, yani sanat, din, din kavramı şey, tartışmalı. Yani onu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Er ya da geç çözmemiz gerekiyor. Ele alıp çözmemiz gerekiyor. Ama şu an Hegel'in sistemine uygun olarak oraya dini oturtuyoruz. Aslında dinin bir basamak derinine gidersek ya da bir gerçeğine gidersek sevgi demek gerekir. Yani o zaman din sözcüğünü beğenmiyorsanız onun yerine duygu ya da sevgiyi geçirebilirsiniz. Saltık din alanının...
Hristiyan düşüncesi de var. Din. Ağır basıyor yani.
Evet, İsa'da ağır basıyor. İsa'da ağır basıyor. Ama bütün dinlerde, yani tek tanrı dinlerde ağır basıyor dememiz gerekiyor. Çünkü topluluk duygusu. Yani orada erotik sevgi kastedilmiyor. Bu bütün insanlar arasında olması gereken bir duygu olarak, yani yabancılar arasında, değişik uluslar, değişik kültürler arasında da İnsanın tinin kendi içindeki duygusunun öyle olması gerekir. Yani bugün tin ya da insanlık o duyguya hazır değil. Bugün nefret daha ağır basıyor. Uluslar, bölünmeler, düşmanlıklar çok daha şey güçlü ve o yüzden şimdi saltık tin alanında bu kavramlar var ve Yunanlar güzellik, Yunanlar şey üzerinde yoğunlaşıyorlar. Güzellik kavramında yoğunlaşıyorlar. Yani güzellik tini. Yunan tini, klasik Yunan tini, güzellik tini. Ve Hegel, dikkat ettiyseniz başlıklar bile şey, nesnel sanat yapıtı, öznel sanat yapıtı, politik sanat yapıtı. Yani bütün şeyler, Yunan kültürü güzellikle ya da sanatla niteleniyor. Ama bu her zaman böyle miydi? Ve böyle olmasının son öteki alanlardaki sonuçları neler? Yani şimdi güzelliği ilke yapan, saltık yapan ve güzelliğe değer veren bir kültürde politik yapı nasıl olur? Onun dışındaki yani Yunanlarda kendimizi evimizde hissederiz. Çünkü orada bulduğumuz güzellik bizim onlardan öğrendiğimiz güzellik. Yani biz bu kültürde, bu coğrafyada Avrupa'nın kıyısında güzellik olarak öğrendiğimiz şey Yunan güzelliği, güzellik ideali. Şimdi bu göreli mi değil mi? Hint güzelliği mi, Çin güzelliği mi, yoksa Yunan güzelliği mi üstündür diye sorgularsak, eğer elimizde kriter yoksa tamam hiçbiri ötekine üstündür diyemeyiz. Hepsinin yeri var. O zaman Picasso haklı olacak. Yani türlülük var güzel sanatlarda ama şey yok, ideal yok. Yunanlar öyle düşünmüyorlar. Onlar ideal güzelliği kabul ediyorlar ve onu buluyorlar. Yani o oran, onların o güzellik bir yani tapınan şeyi iki tane sütunu kalsa bile o bir sanat yapıtı olarak insanları hayran bırakıyor. Çünkü orada şey var. Ne var? Niye şey yapıyoruz? Ya bu bir saplantı mı? Yanlış bir şey mi? Gerçekten bir Yunan sütunu gördüğümüz zaman kısa da olsa, kırık da olsa ona hayran oluyoruz. Yoksa bu şey mi? Moda mı? Yani laf olsun diye mi? Ya da anlamadan mı insanlar hayran oluyorlar? Yoksa gerçekten güzel mi? Burası Yunanistan değil mi? Bu şey, bu şekilde o kadar önemli değil. bu dönemde burada Yunan tininde esas ilke bu, güzellik ilkesi ve bütün kültür ona kendini ayarlamak zorunda. Yani bütün başka momentler onu niye Yunanlar güzelliği ilke yapıyorlar? Yani bunu çıkarsamamız gerekiyor. Bu böyle sadece söylenecek bir şey değil. Bu tanıtlanabilir mi? Niçin Yunan tininde güzellik ilke yapıldı?
Moral değer gibi bir şey mi?
Moral değer bile ona bağlı. Yani ilke dediğimiz zaman o her şeyi evrensel oluyor ve evrensel her şeyi kendi altına alıp onu belirliyor. Yunan niye güzellik ilkesi? Yunan törelliğini belirliyor, Yunan moralini belirliyor, Yunan politik yapısını belirliyor.
Tanrısal da güzellikte mi doğru?
İnsanlar tanrısallaştırılıyor ve onları yüceltiyor.
Onun cevabı var. Onun cevabı şeyden geliyordu. Tarihteki ilerlemenin şeyini çözümlemesini yapıyorduk. Yunanlardan önce Mısır ilkesi vardı. Mısır tininde belirleyici ilke şeydi, Sphinx'ti. Sphinx niye anlatıyordu? Ya Sphinx tabii ki belirleyici ilke falan değil bir bakıma. Anlattığı şey önemli. Sphinx şeyi anlatıyordu. Orada tin, evet, doğadan kendini çıkarmaya çalışıyor. Ve çıkarmayı başaramıyor. Şimdi Yunanlarda durum biraz daha karışık diyordu Hegel. Tin kendini şeyden çıkartıyor, doğadan çıkartıyor ve hayvan biçimlerinden vesaire kurtuluyor. Yani Yunan tini şey, doğadan bağımsız. Ama burada doğadan kurtuluş, doğanın üzerine yükselişin olmasına karşın duysalın üzerine yükseliş yok. Ya da arı tinselliğe ulaşma arı tinsellik henüz yok ve bir bakıma şey var, duysal tinsellik var. Bu terime dikkat edin, duysal tinsellik. Duysal tin, beden diyebileceğimiz şey. ya da bedensellik diyebileceğimiz fiziksel olan şey ve orada eğer duysal tinselliği şey yaparsak, saltık olarak görürsek, niye saltık olarak göreceğiz onu? Çünkü tin saltığı arıyor. Yani kendi en son gerçekleşmesini arıyor. Tarih gelişme süreciydi ve o Yunan tinine geldiği zaman orada bulunan ilke henüz şey değil, arı tinsellik değil. En yüksek ilke arı tinsellik değil ama duysal tinsellik ve duysal tinselliğin bir başka anlamı ya da adı güzellik. Ve orada o yüzden şey güzellik temel kategori oluyor. Bütün kültürel bileşenleri belirliyor ve ilk önce Hegel'in çözülmesinde insan bedeni güzelleştiriliyor orada. Yani güzel sanat yapıtları ortaya çıkmadan önce güzel insan bedenleri ortaya çıkıyor. Nesnel sanat yapıtı, öznel sanat yapıtı dediği şey. Ve orada o güzellik ilkesine bağlı olan her şey, yani şöyle bir şey vardı, Solon'un yasalarından biri, Solon'un, galiba Solon'un, orada Yunan sokaklarındaki şeylerin, kadınların giysilerinin nasıl olacağını bile belirliyorlar. Bunlar şimdi doğru ya da yanlış diye bakmadan ilkeyi anlama açısından düşünürsek, Solon şey diyor, yani kadınlar çok fazla şey giyiniyorlarmış. Herhalde çirkin denebilecek şeyler, kıyafetler giymeye geçiyor. Yunan şeyine uymuyor, beğenisine uymuyor, Helenik beğeni ya da Atina beğenisine. Solon kadınların üç parça eşyanın daha fazlasını giymesini yasaklayan bir yasa getiriyor. Orada bile bir estetik faktör var. Bir başka doğrulayıcı faktör şu, Yunan sokaklarında yürürseniz, yani Atina sokaklarında yürürseniz o klasik dönemde, efendi kimin köle olduğunu ayırt edemezsiniz diyor. Yani kölelerine de şey yapıyorlar. O güzellik şeyini veriyorlar, biçimini veriyorlar ya da onun köleliği şey görmüyorlar, çirkin bir şey olarak görmüyorlar. Çünkü onlar için köle, Hegel de burada bir yerde söylüyor, köleler aileden sayılıyorlar.
Gözlekleri bozulmasın.
Bugün anlaması biraz zor. Abartma gibi görünüyor. Ama düşünün o Yunan şeyini. Yani şimdi böyle peşmürde bir kültür dünyaya baktığı zaman herkesi peşmürde görüyor. Ama biraz şey, yani o alt kültür, üst kültürü yargılayabilecek kriterlerden yoksun olduğu için her zaman o yargılama bu hatası oluyor. Yani daha az güzel, daha güzel olanı yargılayamaz. Ama yargılar. Kendi de o hakkı gördüğü için onu şey yapar, küçümser, önemsizleştirir falan ya da güzelliğini algılamaz. Yani bu şeyden, ilkeden çıkan şey. Eğer bir gelişme varsa, estetik gelişme varsa, moral gelişme varsa, gelişmemiş olanların durumu nedir diye düşünmemiz gerekir. Yani Hutular ya da Tutular mıydı? Hutular, Tutsileri öldürürken bu insanlar yani moral olarak çok az gelişmiş varlıklar. Henüz hayvanlıktan çok az çıkmışlar. Sphinx'ten bile daha gerideler. Mısırlar öyle bir katliam yapmıyorlar hiçbir zaman. Şimdi bu insanların moral standart, moral bakış açılarından baktığınız zaman dünya nasıl görünüyor? Orada o yani cahil bir insan, bilgisiz bir insan, o da saltıkta geri bir insan. Bilgisiz bir insan, yani matematik bilmeyen, fizik bilmeyen bir insan bilgiye baktığı zaman ne anlayabilir? Ve ona rağmen o bilgiyi yargılamaya kalkarsa o yargı neye benzer? Bilgisiz bir insanın bilgiyi yargılaması ne olabilir? Saçma, yani görüyoruz. O yüzden bu şeyler, gelişme kategorisi çok önemli. Bütün tarih felsefesi o kategori üzerine kurulu. Çünkü Homo sapiens potansiyel taşıyan bir varlık. Bir kapasite taşıyor. O kapasite gelişmesi için kapasite. Yani gelişmeyecek olsa ona patlar demeyeceğiz. O zaman bütün tarih insanın büyümesinin şeyi, süreci ve insan neye doğru büyüyor? Bizi ilgilendiren şey o. İnsan eksiksizliğe doğru büyüyor. Bu estetik, etik ve entelektüel diyorduk. O üç alanda gelişme var ve Yunan tini bu gelişmede şey... sonlu bir aşamadaysın efendim.
Estetiği de
gelişti. Evet. Yani şeye bakalım. Estetikte Yunan sanatı estetik açıdan baktığımızda Yunan sanatı bir doruk noktasını, bir saltık noktasını gösteriyor. İdeal güzellik erişilmiş orada. Yani senfoniler yok, konçertolar yok ama yontular, mimari de, resimde muhtemelen. Ama bilmiyoruz resimden. Resim yapmışlar. Yani bazı Plutarch'ın falan...
Evet.
Var. Yani resimleri... Mozaiklerden ayrı olarak var, resim diyorlar. Yani masal...
Üzerine yapılan, salonlara yapılan.
Evet, tek değil onlar. Yani gibi, daha çok çizgi. Evet. Ama kendi alanlarında, yani mimaride, heykeltıraşlıkta ve...
hatırlıyorum ben, atalarından övünmek...
Ama nasıl taşıyabiliyorlar? Mermerden heykel çok ağır. Yani bir kere her şeyden önce ağırlık faktörü var. Değil mi? Bu nereden geliyor? Kaynak var mı aklında mı?
Bizim tarih, tarih hocamızın anlattığı.
Hocanız galiba yanlış şey yapmış. Tarihte falan hiç yok böyle bir şey. Herodot'ta da pek görünmüyor. Ya da yani özellikle Atina ile... Orada sanat güzellik uğruna yapılıyor. Yani sanat kendisi saltık olduğuna göre artık o bir şeye hizmet etmesi söz konusu olamaz. Güzelliğin kendisi amaç. Yani ona her şey ona hizmet ediyor. O hiçbir şeye hizmet etmiyor. Saltığın anlamı o. Öyle bir şey olamaz o yüzden. Ama tabii ki saygınlık atalarının şöyle ya da böyle olması falan bunlar. Yunanlar şeyler. Şimdi politik orada da erdemli olmaları gerekiyor. Politik alanda nasıl bir şey... konseyleri var. Arkonlarla halk meclisi arasında bir konsey duruyor. O konsey 500'ler konseyi olarak biliniyor. Ve oraya seçimler kurayla yapılıyor. Yani orada atalarının kim olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü kurayla yapılıyor. geri kalan şey ise halk meclisi ise örneğin 500 yıllarında, hemen 500 yıllarında Atina'da 30 bin yurttaş var. Yani yurttaşlık hakkı, yani oy kullanma hakkı olan insanların sayısı 30 bin ve bunların hepsi eşit olarak oy kullanabiliyor. O yüzden öyle politik olarak istismar fazla değil. Yani bugünkü gibi yine orada tabii var. Demagoglar, sofistler falan. Yani seçimle gelinen yerler var. Ama şimdi güzellik dedik, bu duysal, yani gelişmede duysal tinsel ilkeye gelindi, tinsel ilkeye gelinmedi. Tinsel ya da tam tinsel ilke diyebileceğimiz tinin saltık olarak alınması, orada bütün öteki faktörlerin de kapsamı olması gerekir. Yani insanın duysal yanı geliştirip öteki yanları göz ardı etmesi tek yanlı, her şeyden önce tek yanlı. Çünkü saltık tin alanı diyorduk, üç ilkeden oluşuyor. Estetik, etik ve entelektüel. Orada yalnızca estetik ilkeyi ön plana alıp ötekilerine ona bağlı kılmak değil. Yani tam değil en azından. Ve şimdi Yunan tininde ulaştığı gelişme aşaması böyle aşağı yukarı yani güzellik ilkesine bağlı diyoruz ve burada yine önemli olan Yunan tininin sonluluğu, yani ortadan kalkma yeteneğinde olması ve kendini ortadan kaldırması gibi, Asya'daki gibi bir kitlenme olmuyor. Ona daha sonra geleceğiz. Yani Hegel son bölümde onu inceliyor. Bölüm 3 Yunan tininin düşüşü diyor. Çünkü oradan Roma tinine geçiş yapılıyor.
O zaman mesela
gerçeğin tin olarak görülmesi.
Evet.
Yani gerçeğin toplumda, herhangi toplumda oturduğunu söyleyemeyiz. Yani o ilkenin ortaya çıkması, o ilke nerede ortaya çıkıyor? O ilke felsefede var zaten ama o ilke doğal bilinçte Hristiyanlıkla ortaya çıkıyor. Yani tin, gerçeğin tin olması, Tanrı'nın tin olması. Yunan dininde, Tanrı duysal bir karakter taşıyor ve tinsel değil, fiziksel. Yani Yunan tanrıları doğa güçleriydi biliyorsunuz, fiziksel güçlerdi ve o tinsel değil. Aslında tinsel belli bir anlamda. Yani bunlar biraz daha şey, bilmiyorum, yani yeterince hazır değilse herhalde bu konuları. Çünkü din felsefesiyle çok ilgili ve orada daha sistematik çözümlemeler kullanmak gerekiyor. O yüzden onu kullanmadığımız için biraz karışıyor. Ama insanların, yani dinin işlemini kabul edelim bir an. Yani din insana gerçeği göstermenin bir yolu ya da gerçeği anlatmasının bir yolu. Öyle aldığımız zaman dini, puta tapan insanla puta tapmayan insan arasında şey var, gelişme farkı var, yok mu? Yani Zeus'a tapanlarla Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında şey var, fark var. Yahudilerle Hristiyanlar arasında da fark var. Gelişme, yani bir gelişme kategorisini kullanmaya başladığımız zaman her şeyi daha iyi inceleyebiliriz. Çünkü zamanda inceliyoruz ya da süreçte inceliyoruz ve daha iyi anlamamızı sağlıyor. Şimdi eğer gelişme yoksa, din kavramının bir şeyi yoksa, ereği yoksa, tamamlanmış biçimi yoksa, o zaman yine şey diyemeyiz, şu din bu dinden daha iyidir, daha yüksektir falan diyemeyiz. Budizm, Hinduizm, Aztek dini, Maya dini, İslam, Hristiyanlık, bütün bunlar panteizm falan bir ve eşittir. Yani kübizm, Picasso'nun kübizmde dediği gibi, o zaman dinde gelişme yoktur, türlülük vardır dememiz gerekecek. Gelişme ve türlülüğü şey yapabiliyor muyuz? Ayırt edebiliyor muyuz? Yani Picasso sanatta şey görmüyor, bir gelişme görmüyor. O türlülük görüyor. Ve türlülük kategorisi postmodern kategori, biliyorsunuz. Ayrım, türlülük. Bunlar şey, irrasyonel diyebileceğimiz şeyler. Çünkü yani orada gelişmenin olmaması onları bir hiyerarşi içine getirmemizi gereksizleştiriyor ya da olanaksızlaştırıyor. Yani eğer bir hedef yoksa o zaman şeyin mi, Yunan mitolojisinin mi yoksa Hristiyan yeni ahit ya da eski ahit bunların mı daha gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz bir kriter, hedef yoksa. Puta tapmakla tine tapmak arasında ya da yani Hristiyanlık arasında bir şey olmayacak, fark olmayacak eğer bir gelişme yoksa. Sanırım açık. Yani bilgi de aynı şey geçerli. Bilgide bir gelişme var. Oradaki gelişme şey gibi değil belki de. Yani sanatta ve dinde olduğu gibi eski olanın çürütülmesi ve ortadan kalkması şeklinde değil ama bilimin yayılması ve büyümesi şeklinde. Onların arasında da kendi doğalarından gelen takım ayrımlar var. Yani sanattaki gelişmeyle bilimdeki gelişmenin böyle şey gibi birbirine tıp atıp benzemesi falan şart değil. Sanatta bir, yani şeye bakın, Venüs imajlı imgelerine bakın, işte Hititlerin yaptığı, Mısırların yaptığı vesaire ve Yunanlarda erişilen son biçime baktığınız zaman orada bir gelişme görüyorsunuz. Ama bilimlere baktığımız zaman Yunan geometrisi yapıldıktan sonra o geometri daha sonra şey değil, başkalaşıma uğramıyor. Yani onda bir gelişme yok. Eksikler varsa eksikler tamamlanıyor. Ama moral olarak ya da estetik olarak gelişme süreci şey, eski biçimlerin daha çok ortadan kalkmasıyla oluyor. Bilimde şey, ya simyayı bilimden saymıyoruz. Ama değil mi? O yine de kimyaya götüren bir basamak ve kimya oradan geliyor ama yine de simyayı biz bilimin tarihine alıp şey yapmıyoruz. Yani bilimin bir parçasıymış ya da bir ön aşamasıymış gibi incelemiyoruz. Simya tamamen yani astroloji, astronominin şeyi, belki de ön biçimi gibi bir şey. Ama astrolojiyi incelemiyor gökbilimciler, astronomlar. Yani bilimdeki gelişim şeyden farklı. Öteki alanlardan farklı ve orada daha çok genişleme, yayılma gibi bir şey var. Yeni buluşlar. Şimdi Yunan tininde gelinen nokta şey değil. Demokrasi denen şey nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bu biraz karışık. Çok fazla yine tekniğe girmeyelim ama biraz girelim. Şey var, Yunan tarihiyle ilgili takım şeyler. Şimdi bunlar Yunan tarihini, yani eğer detayı merak ediyorsanız bu kayıtları oradan tekrar yakalayabilirsiniz, kayıtlardan ya da başka çalışmalar. Ama bir takım detaylar ben vermek zorundayım. Şimdi Atina'yı biliyorsunuz yerini. Batısında Eleusis var. Doğusunda Maraton var. Maraton Atina'nın daha doğusunda kalıyor. Maraton savaşı önemli. Maraton savaşının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ona gelmeden önce 9 Arkon var. Atina'da devlet yönetim, devletin organizasyonu az önce söylediğim gibi Arkonlar var, konsey var ve halk meclisi var. Bunlar ne iş yapıyorlar? Arkonlar bunlar modern hükümete benziyorlar. Şeyler gibi. Bakan. İşte bakanlar ama buradaki bakanlar bir tanesi ordu komutanı, başkomutan işlevi rolünde. Bunlar bir yıl için seçiliyorlar. 30 yaşın üzerindeki şeyler, yurttaşlar arasından. Öteki arkonlar genellikle şey, mahkemeler, yani yargılamalarla, çünkü toplum olduğu için 10 binlerce insan yaşıyor kentte. Suç işleniyor, öldürülüyor, yaralanıyor vesaire ya da başka hukuki şeyler, sorunlar var. Ve bunlara bakma işini arkonlar yürütüyorlar. Yani bir tür yargıç durumunda bunlar. Konsey denen şey ve meclis. Şimdi konsey, Areopagus konseyi deniyor buna. Çünkü Areopagus denen bir tepede toplanıyor. Yani o tepe bugün de var. Tepe, Areopagus'un başka bir anlamı yok. Kim oluşturuyor bu konseyi? Bunu eski arkonlar oluşturuyor. Her arkon bir yıl görev yaptıktan sonra otomatik olarak şey, bu Areopagus konseyinin üyesi oluyor. Ondan sonra meclis halktan oluşuyor, yurttaşlardan oluşuyor. Meclis şey seçiyor, arkonları seçiyor. Şimdi bu genel yapı ama yasayı kimler yapıyor? Yasa, Draco yasaları var Atina'da ve daha sonra şey var, Solon yasaları. Draco ve Solon bunları, şimdi hangi tarihten söz ediyoruz ona da bakın. 7. yüzyıl ve 5. yüzyıl, 4. yüzyılda bitiyor şey. İskender'in Konya İmparatorluğu'nun kurulmasıyla artık şeyler, Yunan kent devleti şeyini yitiriyor, yani önemini yitiriyor. Yine sürüyorlar Atina, Tebes ya da ötekiler ama o zaman 300 yıllık bir dönemi inceliyoruz. Aslında bu şey, arkaik dönem denen dönem İsa'dan önce ve 500 yılında klasik döneme giriliyor. Şimdi Draco İsa'dan önce 600'lerin başında, yani İonya'da Thales var, Çin'de Bud şey var, Budizm aynı zamana denk düşmek üzere. Yoksa tarihi de gidiyor gerilere biliyorsunuz. Şimdi onları tamam sonra karşılaştırmasını yaparız. Draco 1594'te Arkon seçilmiş, yani halk tarafından Arkon seçilmiş. Ondan sonra bunun yaptığı şey şu, burada yasalar yapılıyor. Draco'nun yasaları aslında bilinmiyor. 409'da taşa yazılmış ama yazılanlardan ne kadarı kalmış? Çok azı kalmış. Burada eğer önemli görebiliriz bunu. Şeyi ayırt ediyorlar. Kasıtlı adam öldürme ile kasıtsız adam öldürme arasındaki farkı kabul ediyorlar. Ve kasıtsız öldürmenin cezası şey, hafif. Adam öldürmeyle cinayet aynı şey değil biliyorsunuz. Cinayet, manslaughter ve öteki de şey, öldürme denen şey. Cinayet ayrı bir şey, daha ağır bir şey. Bunu ayırmışlar. Ve sonra şimdi Draco yasaları ağır olarak kabul ediyor. Hatta bazı yerlerde şey diye var, yazıyorlar. Yani Draco'nun yasalarına göre her suçun cezası ölüm. Buna görünüyor ama bilmiyoruz. Ve o yüzden de şey de ekleniyor. Ama diyorlar Draco döneminde, bu yasalar döneminde tek bir insan bile şey olmadı. Öldürülmedi. Yani suçlamadan dolayı, suçlu bulunduğu için öldürülmedi. O da şey, cezaların ağırlığının şey olarak, aklanması olarak gösteriliyor. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Yani şimdi bu tarihte her şeye rağmen...
İki adım atacaksın, bak görüyor musun, bir daha yaparlar. Böyle bir şeylik vardı.
Öyle mi? Onu ben ilk defa duydum. Bir, ben birisi suç işlediği zaman iki adam atıyor. Öyle mi? Drako yasalarına göre mi?
Ahmet Bey. Genelde öyle
halk
şey konuşurlar ya. Üf. Yani kahvelerde, farklı ülkelerde.
Üç kişiyi asacaksın, bakma olmuyor.
Sultan Ahmet Meydanı'nda.
Bir suç, birisi bir adam öldürdü, suç işlediği zaman onu ödetmek için. Öyle mi? Burada hak kavramı çiğneniyor. Yani çünkü o suç ve ceza kavramına uymuyor.
Hayır, o toplam işleyenler, üç kişi işleyenler,
anladım ama hak...
İran'daki gibi, tamam. Şu anda şöyle var ya, evet, işte,
evet. İran'da bile onu yapmıyorlar. Yani İran'da bir suç işlediği zaman onu ceza, suç işlemeyeni... Enteresan bir şey. Şimdi, o zaman Atina'da demokrasiye geçinmeden önce bir de tiranlık dönemi var. Bu en ünlü tiran ve aslında bunun oğulları da var, bu tiran. Peisistratus 546 ve 510 yılları arasında 40 yıl kadar yaşamış. Bu sürmüş şey, tiranlık. 510 yılına geldiğimiz zaman artık şey, yani klasik döneme geliyoruz ve orada 490 henüz Sokrates'in asılmasına 100 yıl var. Daha epey ileride duruyor. Peisistratus bunları, tarihlerini, olgularını anlatmayayım. Yani şey değil. Hem çok ayrıntı gerektiriyor hem de çok özet olarak verilince de anlamsız oluyor. Yani bunlar 560'ta Akropolis'i ele geçirmiş. Akropolis'i ele geçirmek demek yani kenti ele geçirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra onu orada arkonlar kuşatıyorlar, Atinalılar bu şeyleri. Akropolis'i ele geçirenleri. Onlar direniyorlar. Sonra yaşamımızı bağışlarsanız teslim olacağız diye pazarlık yapıyorlar. Ama arkonlar, bu 9 arkon o şeyleri, bu Silon ya da Kilon'la ilgili bir olaydı aslında. O yüzden girmiyorum onlara. Şimdi burada enteresan şey, Aristoteles, Tukitides ve Herodot'a göre tiranlar, yani bu şeyler, Peisistratus ve oğulları iyi yönettiler. Modern anlamı korkunç bir şey, değil mi? Terim. Fakat burada şey, bu özellikle Peisistratus Solon'dan sonra geliyor. Solon'un yasaları yapmasından sonra geliyor ve kenti yasaları şey yapıyor, çiğnemiyor, uyguluyor. Hatta Hegel kendisi şey yapıyor. Bir kere mahkemeden çağrılıyor tiran ve gidip mahkemeye şey veriyor, ifade veriyor. Yani bir tiranın bunu yapması şey. Tiran aynı zamanda da yasaları tanımayan insan demek ya da yasaları tanımayan yönetici. Çünkü başına buyruk olarak yönetiyor. Yasayı iyi uyguladılar. 510'da Atinalılar bu tiranları kovuyorlar. Tiranları nasıl kovuyorlar? Kovuyorlar. Atina tiranlığının yıkılışı ya da bu Peisistratus ve oğullarının egemenliğinin sona ermesi. Bu konuda önce Delfi bilgisinden bir yönerge çıkıyor. Ve Delfi bilgisinin yönergesi bu işi Sparta'nın yapması gerektiğini söylüyor. Ve Spartalılar yapıyorlar. Spartalılar geliyorlar Atina'ya. Atina'nın tiranını kovuyorlar. Delfi bilgisinin buyruğuyla. Bu şey, Atina'da tiranlığın sonu. Enteresan değil mi? Delfi'yi biliyorsunuz. Evet. Tebes. Karda. Ve o Delfi bir şey gibi, kutsal merkez gibi, papalık gibi bir bakıma ya da halifelik gibi. Yani merkez, dini merkez. Orada kim var? Pitya rahibesi var. Ne yapıyor Pitya rahibesi? Sesler çıkartıyor. Neden sesler çıkartıyor? Esirmeye giriyor. Nasıl esirmeye giriyor? Muhtemelen tütsüler nedeniyle giriyor. O 20 yaşındaki bir genç kız esirmeye de girmiş. Bunun gelecekle ne ilgisi olabilir? Gelecek hakkında ne bilebilir? Hiçbir şey bilemez. Bir şeyler mırıldanıyor, bir takım sesler çıkartıyor ve o sesler yorumlanıyor. O yorumlayanlar da şeyler, daha deneyimli insanlar, başkaları. O Delfi tapınağının şeyi bu. Esas işleyiş mekanizması bu.
Türkiye'de yani, dilindeki tapınak.
Dilindeki. Ama Asya'dan da şeye gidiyorlar, Delfi'ye gidiyorlar ve bu şey, yani sadece Yunanlılar için değil, Yunanlı olmayanlar için de şey, anlamlı bir otorite. Didim'de, evet, Delfi miydi orası?
Spartalılar.
Yunanlarda bu bilici konusu neden var? Onu hemen burada alayalım. Yani yakalamışken o bilicinin gerekçesi nedir? Niye bilici var Yunanlılarda? Komutan şey yapacak. İskender'de de var. İskender diyelim işte Darius'un kuvvetleriyle çarpışacak. Ordular karşı karşıya geliyor ve hayvan kesiyorlar. Bağırsaklarını, iç organlarını çıkarıp atıp bilici çağırıp yorumla diyorlar. Ne istiyorlar? Geleceğe yönelik şey istiyorlar, karar istiyorlar. Ne zaman saldırsın? İşte bilici diyor ki 2 gün saldırmaması gerekiyor. Ya da öğleden sonra saldırması gerekiyor. Neden bunlara gereksinim duyuyorlar?
Boş inancı terk edemedikleri için. Ne var?
Doğru, hepsi doğru ama gerekçe değil. Yani burada neden o bilicilerin şeyleri, o tür karar, o tür bilgileri gerekiyor?
Konsantre mi
oluyor? Diğer şey diyor, karar veremiyorlar diyor. Yani komutan savaşa girişeceği zaman saat 1'de mi girişsin, 2'de mi, 3'de mi, 4'te mi, öğleden önce mi, öğleden sonra mı, bu konuda karar veremiyor diyor. O kararı şeyden istiyor. Yani işte bir o, dinsel bir otoriteden istiyor. Karar niye veremiyorlar? Yani Yunanlar karar ver, yaptıkları her şey sanki onlar tarafından değil ama başka şeyler, güçler tarafından ya da durum tarafından kararlaştırılıyor. Şey de diyordu Hegel, Yunanlar'da duyunç yok diyordu. Yani doğruyu ve eğriyi ayırt etme yeteneği yok. Yani kullanmıyorlar onu. O yetenek var, yeti olarak var ama kullanmıyorlar. Sorgulamamaları anlamına geliyor bu. Kararda da böyle bir özgürlük momenti var. Yani karar vermek istenç demek. Şunu yapmaya karar verdim ve yapıyorum. Eylem, istenç. Yunanlılarda o özgürlük eksikliğinden ötürü şey de yok. Karar verme yeteneği de yok. Karar vermiyorlar. Yani savaşacaklarsa şey, koşullar gerektirdiği için savaşıyorlar. Yani onların yerine karar veren bir şey var, faktör var ve Yunanlılar sadece o kararın şey aracısı oluyorlar. Böyle bir açıklama var. Hegel'in, yani Hegel'in kendisinin açıklaması. Solon, Draco'dan sonra Solon geldi. Solon yasaları yaptı. Solon yasaları yoksulluğu, pardon, eşitsizliği kaldırdı. Çünkü Solon'dan önce toprak eşitsizliği